29. ayrım. Sayfa No. 239. Kira paltosunu çıkarıp elini kaldırarak saatine baktı. Birdenbire donmuş gibi kaldı. Saati kimin hediye ettiğini hatırlamıştı. Hemen saati çıkarıp bir çekmeceye attı. Pencerenin yanındaki koltuğa oturup bir gazete okumaya çalıştı. Gazete yere düştü. Kira başını koltuğun kenarına dayamış oturuyordu. Bir saat sonra kapının arkasından ayak sesleri duydu. Kapı vurulmadan açıldı. Kira önce tozlu bir bavul gördü, sonra genç adamın güneşten kararmış yüzünü, gülümserken görünen beyaz dişlerini ve aşağıya doğru bükülen dudaklarını fark etti. Ayağa kalkarak elini ağzına götürdü Kira ve öylece kaldı. Kımıldayacak hali yoktu. Leo, "Alo, Kira!" dedi. Kira genç adamı öpmedi. Elleri Leo'nun omuzlarına dokunup kollarına doğru kaydı. Bütün kuvvetini parmaklarına vermişti artık. Kira birdenbire çöküverdi. Başı genç adamın göğsüne kaydı. Leo onun başını tutup kaldırmaya çalıştıysa da olmadı. Kira dudaklarını onun eline yapıştırmış duruyordu. Omuzları sarsılıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kira, sen küçük bir budalasın. Leo hafif bir sesle gülüyordu. Kira'nın saçlarını okşadı fakat parmakları titriyordu. Sonra genç kadını kucaklayıp koltuğa götürdü. Oturup onu kucağına aldı ve zorla dudaklarından öptü. Demek hiçbir zaman ağlamayan cesur Kira sensin. Beni gördüğüne bu kadar sevinmemelisin Kira. Sus Kira. Seni, küçük budala seni. Sevgilim, sevgilim. Genç kadın doğrulmaya çalıştı. Leo, paltonu çıkarmalısın. Hem, kımıldama. Leo genç kadına sarıldı. Kira arkaya yaslanınca kollarını kaldıracak kadar bile kuvveti kalmadığını hissetti. Bir daha kımıldayacak kadar gücü yoktu. Kira hiçbir zaman kadınca şeylerden hoşlanmazken tatlı tatlı Leo'ya gülümsediğinin farkına vardı. Bu inanç dolu gülümseme bir kadınınkinden daha saftı. Şaşırmış ve üzülmüş bir çocuğun gülümsemesiydi bu. Uzun kirpiklerinde yaşlar parlıyordu. Leo kirpiklerinin arasından Kira'ya baktı. Bu bakışta kendi kuvvetini bilen bir erkeğin küstahlığı vardı. Bir aşığın okşayışlarından daha etkindi bu bakış. Genç adam başını çevirerek sordu. Bu kış çok sıkıntın çektin mi? Biraz. Fakat bundan bahsetmemize gerek yok. Geçti bunlar. Artık öksürmüyorsun değil mi Leo? Hayır. Peki iyileştin mi? Tamamen mi? Yaşayacak kadar hür müsün? İyileşmesine iyileştim. Yaşamaya gelince omuzunu silkti, yüzü güneşten bronzlaşmıştı, kolları da kuvvetliydi. Yanaklarındaki gölgeli çukurlar da kaybolmuştu. Fakat Kira onun gözlerindeki ifadeden geçmemiş bir derdi olduğunu anladı. Hatta belki de artık iyileşmeyecek hale gelmişti. Kira, Leo dedi. Artık işin önemli kısmını atlattık değil mi? Yeniden hayata atılmaya hazır değil miyiz? Hayata neyle başlayacağız? Sana sağlıklı bir vücuttan başka bir şey getiremedim ki. İstediğin başka bir şey olabilir mi? Bir jigoladan başka bir şey istenmez. Leo, ben bir jigola değil miyim yani? Leo, beni sevmiyor musun? Seni seviyorum. Seni gereğinden çok seviyorum. Keşke sevmeseydim. Seni sevmeseydim her şey kolaylaşırdı. Fakat bir kadını sevip onun buradaki hayat denilen cehennemde acı çekmesini görmek ve yardım edememek, hatta bir de o kadının beni sürüklemesine tahammül etmek, bana kazandırmış olduğun sağlığa şükür mü ediyorum sanıyorsun? Aksine bunu bana kazandıran sen olduğun için nefret ediyorum. Bunun sebebi de seni sevmem. Kira güldü. Benden nefret etmeyi mi isterdin? Evet, bunu tercih ederim. Sen uzun zaman önce kaybetmiş olduğum şeyleri temsil ediyorsun. Seni çok sevdiğim için bir zamanlar sahip olduğum şeyleri kaybetmemeye çalışıyorum. Fakat benliğimden çıkmışım ben. Sen hala beni eskisi gibi sanıyorsun ama daha fazla dayanmama imkan yok. İşte sana verebileceğim de bundan ibaret, Kira. Kira dikkatle genç adama baktı. Artık gözleri kuruydu ve birçoğununkini andıran gülümsemesi artık bir kadınınkinden daha da etkiliydi. Önemli olan tek şeyi hatırlayabilmemizdir, Leo. Gerisi önemli değil. Hayata aldırmıyorum. Hayatın bize neler yapabileceğini de düşünmüyorum. Fakat bu bizi mahvetmeyecek. Ne sen ne de ben mahvolabiliriz. Tek silahımız da bu zaten. Etrafımızdakilere karşı tek korunma çaremiz bu. İlerisi hakkında bundan başka bir şey bilmemiz de gereksiz. Leo her zamankinden daha samimi ve şefkatli bir tavırla, Kira, keşke sen böyle bir insan olmasaydın diye mırıldandı. O zaman Kira başını genç adamın omzuna dayayarak fısıldadı. Hem bir daha bu konuyu açmayacağız. Zaten artık konuşmamıza da gerek yok değil mi? Ben kalkıp burnumu pudralayacağım. Sen de paltonu çıkar ve bir banyo yap. Sana yemek hazırlayayım. Fakat hepsinden önce birkaç dakika yanında oturmama izin ver. Sen kımıldama. Öyle otur. Leo. Genç kadının başı ağır ağır genç adamın göğsüne, dizlerine ve yavaş yavaş ayaklarına kadar kaydı. 3. 3 gün sonra akşam üzeri kapı çalındı. Kira gidip zinciri çekmeden kapıyı araladı. Karşısında şık ve pahalı bir pardösü giymiş şişman bir kadın duruyordu. Kadının bir hayli çıkık kocaman bir çenesi vardı. Soru soracakmış gibi zarif bir tavırla başını kaldırmış olduğu için kalın beyaz boynu da ortaya çıkmıştı. Etli dudaklarına morumsu bir ruj sürmüştü. Bu dudakların arasında iri ve düzgün dişleri görünüyordu. Elinde de yine pahalı cinsten yeşil ipek bir eşarp vardı. Kadın tatlı bir sesle "Leo Kovalenski burada mı oturuyor?" diye sordu. Kira hayretle kadının küt beyaz parmaklarında pırıldayan pırlanta yüzüklere bakarak cevap verdi. "Şey, evet." Kapının zincirlerini çıkarmamıştı. Hala kadını süzüyordu. Yabancı nazik fakat kesin bir tavırla "Kendisini görmek istiyorum." dedi. Kira onu içeriye aldı. Kadın geçerken gözlerini kısarak merakla Kira'ya baktı. Odaya girdikleri zaman da Leo hayretle kaşlarını çatarak ayağa kalktı. Kadın sahnede rol yaparmış gibi iki elini de genç adama uzatarak bağırdı. "Leo, seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Seni bulacağımı söylemiştim. İşte başına bela olmaya geldim." Leo kadının kahkahasına karşılık gülümsemedi bile. Sadece nazik bir tavırla selam verdi. "Kira, sana Antonina Pavlovna Platoskina'yı takdim edeyim. Kira Aleksandrovna Argonova." "O, Argonova mı dedin? O." Kadın, Kira'nın genç adamın soyadını taşımadığını duyunca adeta rahatlamıştı. Sanki öpmesi için bir erkeğe elini veriyormuş gibi parmaklarını Kira'ya doğru uzattı. "Antonina Pavlovna'yla ben sanatoryumda komşuyduk." Antonina Pavlovna boğuk bir sesle güldü. "Kendisi çok kaba bir komşuydu doğrusu. Ondan şikayetçiyim. Beni beklemedi. Halbuki ben de aynı trene dönmek istiyordum. Hem Leo, sen bana evinin numarasını da vermedin. Bunu gidip Pravdomluk'tan öğrendim. Biliyorsun Pravdomlar zamanımızın en tatsız yaratıkları. Fakat onlara muhtacız. Bizim gibi kültürlü insanlar bunların karşısında gülüp geçmelidir." Kadın paltosunu çıkardı. Sırtında siyah ipekten yapılmış son moda bir elbise vardı. Kulaklarında selülozdan yapılmış yine son moda küpeler takmıştı. Saçlarını arkaya çekip taramış ve örerek topuz yapmıştı. Yalnız yanaklarına değen örgülere beyaz pudra bulaşmıştı. Saçları parlak portakal rengindeydi. Saçlarıyla boynuna takmış olduğu şahane kehribarların rengi aynıydı. Antonina Pavlovna kımıldadıkça kehribar kolye bir dansöz gibi sallanıp onun midesine çarpıyordu. Elbisesi vücuduna sıkı sıkı yapışmıştı. Bu yüzden de fazla geniş kalçaları ve kalın bacakları belli oluyordu. Ayak bilekleri de çok kalındı ve ayakları küçüktü. Onun için bu küçük ayaklar ağır vücudun ağırlığından ezilmiş gibi duruyordu. Kadın oturunca elbisesi göbeğinin üstünde bir pot yaptı. "Dün," içini çekti, "aman ne seyahatti. Bu Sovyet trenleri korkunç. Korkarım sanatoryumdaki kürün bana hiç faydası olmadı. Trende mahvoldum." Kira'ya bakarak açıkladı. "Sanatoryumda kalıp sinirlerimi tedavi ettirdim. Zaten bugün hisli insanların hepsi asabi. Ama Kırım benim hayatımı kurtardı." Leo, "Kırım çok güzeldi," diye devam etti. "Ama sen ayrıldıktan sonra Kırım bütün çekiciliğini kaybetti. Biliyor musunuz, o tatsız hastanede Leo gibi hoş bir hasta yoktu. Herkes kendisine hayrandı. Üzülmenize gerek yok. İlişkimiz tamamıyla platonikti." Kira'ya göz kırptı. Kira, "Üzüldüğüm yok," dedi. "Leo çok nazik. Fransızca derslerimde de bana yardım etti. Ben Fransızca öğreniyordum. Daha doğrusu Fransızcamı ilerletiyordum. Bu tatsız zamanda Leo gibi biriyle karşılaşmak insanın çok hoşuna gidiyor. Beni affet Leo. İstenmeyen bir misafir olabileceğimi farkındayım. Fakat bu tatsız şehirde o kadar az insan var ki benim gibi bir kadından böyle güzel bir dostu esirgeyemezsin. Ne münasebet Tonya. Beni bulmak zahmetine katlandığına çok memnun oldum. Ah buradaki insanlar. Bir sürü tanıdığım var burada. Buluşup konuşuyoruz, el sıkışıyoruz. Bunların ne anlamı var? Hiç. Bunlar birer hareketten ibaret. Onların içinde kimse ruhun değerini veya hayatlarımızın gerçek anlamını bilmiyor." Leo hafifçe gülümsedi. Fakat bunu kadına hak verdiğini göstermek için yapmamıştı. İnsanlar hareketli bir hayata karışıp dertlerini unutabilir. Buna da müsaade ederlerse tabii. "Ne kadar doğru. Kültürlü modern kadınların hareketsiz kalmalarına imkan yok tabii. Bu kış için kendime muazzam bir program yaptım. Çalışacağım. Eski Mısır'ı öğreneceğim." Kira, "Ne?" diye sordu. "Eski Mısır. Eski Mısır'ın ruhunu anlamak istiyorum. O eski uygarlıklarda derin bilgiler gizli. Bunların günümüzde esrarlı bir bağı var. İşte bizim gibi modern insanlar bunun farkında değiller. Ben ruhumun daha önce de bedenlendiğine, yoksa din felsefesiyle ilgilenmiyor musun Leo? Hayır. Senin görüşüne saygım var. Fakat ben bu işi uzun uzun inceledim. Bu konuda bir hayli kafa yordum. Bu sayede bizi şaşırtan birer harika olan varlıklarımızın esrarını çözebiliriz. Zaten yaratılışım itibariyle mistik şeylere düşkünüm ben. Bununla beraber benim eski kafalı bir insan olduğumu sanmanızı istemem. Ekonomi politikle ilgilendiğimi söylesem sakın şaşırmayın. Öyle mi Tonya? Buna neden ilgi gösteriyorsun? İnsanın zamana uyması şart. Eleştirme yapabilmek için her şeyi bilmeliyiz. Böyle şeyler beni çok heyecanlandırıyor. İş, piyasa ve makinelerin birbirleriyle ilgisinde romantik bir taraf var. Bu arada aklıma gelmişken sorayım. Valentina Sirkina'nın son şiir kitabını okudun mu? Hayır, okumadım. Olağanüstü bir eser. Ne derin hisler. Buna rağmen tamamıyla modern şiirler. Bir şiir vardı. Bakayım nasıldı? Evet, kalbim bir asbestor olduğu için hislerimin kızgın fırınında yanmıyor. Veya buna benzer bir şeydi. Fevkalade bir şey. Modern şiirleri okumadığımı itiraf etmeliyim. Sana bir şiir kitabı getiririm Leo. Bunu anlayıp beğeneceğinden eminim. Kira Aleksandrovna'nın da hoşlanacağını sanıyorum. Kira teşekkür ederim diye mırıldandı. Fakat ben hiç şiir okumam. Ya öyle mi? Çok garip. Müzikten hoşlandığınıza eminim. Kira sadece foxtrotları severim diye cevap verdi. Sahi mi? Lütfedermiş gibi gülümsedi. Gülümsediği zaman kadının çenesi daha çıkıyor ve alnı çok geride kalıyordu. Ağzını da zorla açarmış gibi etli dudakları geriliyordu. Antonina genç adama döndü. Müzikten söz ederken aklıma geldi. Programında buna büyük bir yer verdim. Koko, Devlet Filarmoni Orkestrası'nın her konseri için bana bir loja tutacağına söz verdi. Zavallı Koko. Aslında kendisi sanatkar ruhlu bir insandır ama bunu ortaya çıkarmasını bilmek lazım. Maalesef çocukluğunda iyi yetiştirmemiş olduğu için senfonik müziği anlayamıyor. Herhalde bu kış locamda tek başıma kalacağım. Oh, iyi ki aklıma geldi. Locamı benimle paylaşır mısın Leo? Dönüp Kira'ya baktı. Kira Aleksandrovna da gelebilir tabii. Tekrar genç adama gözlerini dikti. Leo, teşekkür ederim Tonya diye gülümsedi. Fakat korkarım bu kış bizim pek vaktimiz olamayacak. Şişman kadın hak verdiğini göstermek istermiş gibi kollarını iki yana açtı. Azizim Leo, durumu anlamadığımı mı sanıyorsun? Mali durumun. Ah, bu zamanlar senin gibi erkeklere göre değil. Bununla beraber cesaretini kaybetmemelisin. Tanıdıklarım var. Koko istediğim hiçbir şeyi reddetmez. Kırım'a gitmeme çok üzüldüydü zaten. Beni çok özlemiş. Geri dönmeme ne kadar sevindi tahmin edemezsiniz. Kocam olsaydı bana bu kadar düşkün olurdu doğrusu. Daha doğrusu kocam olsaydı bana bu kadar düşkün olamazdı. Evlilik modası geçmiş bir düşünce sayılıyor artık. Kira'ya gülümsedi. Leo buz gibi bir sesle hemen lafa karıştı. Kırım, sağlığına çok iyi geldi sanırım. Ah, öyle bir yer daha bulunamaz. Cennetten bir parça orası. O koyu renkli kadifeye benzeyen gökyüzü, pırlanta gibi yıldızlar, deniz ve enfes mehtap. Leo, bütün bunlara kayıtsız kalmanın sebebini merak etmiştim. Bunun sebebini şimdi anlıyorum tabii. Kira'ya bir göz attı. Kira'nın dik dik kendisine baktığını görünce yalandan gülümseyerek başını çevirdi. Doğru, siz erkekler garip mahluklarsınız. Sizi anlamak başlı başına bir ilim ve her gerçek kadının ilk görevi. Ben bunu acı tecrübelerim sayesinde çok iyi öğrendim. Omuzunu silkerek acı acı içini çekti. Beyaz ordunun kahraman subaylarını tanıdım. Hain ve sert komiserler tanıdım. Tiz bir sesle güldü. Bunları açık açık itiraf ediyorum. Hepimiz modern insanlarız. Beni yanlış anlayan bir sürü insan tanıdım. Fakat bunlara aldırmıyorum. Hepsini affedebilirim. Biliyorsunuz kibarlık bunu gerektirir. Kira bir koltuğun kenarına oturmuş, onlar konuşurken eski terliklerinin burunlarına bakıyor, elinin tırnaklarını okuyordu. Antonina Pavlovna frantalı kol saatine göz attığı zaman dışarıda hava kararmıştı. Ama ne kadar geç olmuş. O kadar tatlı konuştuk ki vaktin nasıl geçtiğini fark edemedim. Hemen eve gitmeliyim. Koko bensiz sıkılmıştır. Zavallı yavrucuk. Çantasını açıp bir ayna çıkararak yüzüne baktı. Gözlerini kısarak suratını iyice inceledi. Sonra çantasından küçük fırçası olan kırmızı bir şişe çıkardı. Dudaklarına bu morumsu kırmızı boyayı sürdü. Şişeyi Kira'ya göstererek açıkladı. Çok hoş bir şey bu. Hem dudak boyasından daha iyi. Dudak boyası kullanmadığınızı fark ettim Kira Aleksandrovna. Bunu şiddetle tavsiye ederim. Kadın kadına konuşuyoruz. Asla kendinizi ihmal etmeyin. Özellikle, dostça bir tavırla güldü, özellikle böyle korumanız gereken size ait biri varken. Antre'ye çıkınca kadın Leo'ya döndü. Gelecek kış için kendini hiç üzme Leo. Benim tanıdıklarım sayesinde, hele Coco, onlar en önemlilerini tanır. Onun tanıdıklarının isimlerini fısıldamaya bile korkuyorum. Hem Coco'yu parmağımın ucunda oynatırım. Onunla tanışmalısın Leo. Sana çok faydası dokunacaktır. Senin gibi bir genç erkeğin bu Sovyet bataklığında kaybolmaması için elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim Tonya. Teklifini takdir etmiyor değilim. Fakat henüz kaybolmamış olduğumu umuyorum. Kira birdenbire görevi nedir onun diye sordu. Coco'yu mu soruyorsunuz? Yiyecek tröstünün müdür muavini. Bu resmi görevi tabii. Kadın gülerek anlamlı anlamlı göz kırptı. Elini sallayınca pırlantalar ışıkta parıldadı. Kuravur mus amis, yakında görüşürüz. Kira kapının zilini taktıktan sonra genç adama döndü. Leo, çok şaşırdığımı saklamayacağım. Neye şaşırdın? Böyle ismi ağza alınmayacak insanlarla dostluk ettiğin için. Ben senin arkadaşlarını yargılamadım. Marişa'nın odasından geçiyorlardı. Pencerenin yanında oturmuş kitap okuyan Marişa başını kaldırarak merakla Leo'ya baktı. Genç adamın sesini yükseltmesine şaşırmıştı. Kendi odalarına girince Leo kapıyı çarparak kapattı. Hiç olmazsa nazik davranabilirdin Kira. Ne demek istiyorsun? 2 saatte bir iki kelime konuşabilirdin. 1-2 laf edebilirdin. Kadın buraya benim konuşmamı dinlemek için gelmemişti. Ben davet etmedim onu. Hem kendisi dostum da değil. Onun için böyle surat asmanı anlamıyorum. İyi ama Leo, nereden buldun bu yaratığı? İkimiz de aynı sanatoryumdaydık. O yaratığın elinde dışarıda basılmış kitaplar vardı. Günlerce Sovyet uydurmalarını okuduktan sonra bunun ne kadar zevkli bir şey olduğunu bilemezsin. İşte böyle tanıştık. Bunda ne kötülük görüyorsun? Fakat Leo, kadının ne istediğini farkında değil misin? Tabii farkındayım. Yoksa kadının istediğini elde edeceğinden mi korkuyorsun? Leo, o halde neden kadınla konuşmayayım yani? Aslında bir şey olmaya çalışan zararsız bir budala. Hem dediği gibi gerçekten tanıdıkları var. Ahbaplık etmek zorunda kaldığımız pis kızıllardan daha kötü değil. Hem hiç olmazsa kendisi kızıl değil. Pekala, nasıl istersen. Bunu unut Kira. Nasıl olsa kadın bir daha gelecek değil. Birdenbire genç kadına gülümsedi. Sanki bir şey olmamış gibi gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Kira ellerini onun omuzlarına dayayarak teslim oldu. Leo, anlıyor musun? O tipte birinin sana bakmaya cesaret edememesi gerekir. Genç adam bir kahkaha atarak onun yanağını okşadı. Bırak baksın, bunun bana bir zararı dokunmaz. Leo, Budapeşte'deki amcana bir an önce mektup yaz dedi. Kendisine teşekkür et, artık bize para göndermemesini söyle. Ben iyiyim, ikimiz mücadele edebiliriz. Bana yollamış olduğun paranın miktarını kaydettim. Sana da burada harcadığın parayı aklında tutmanı söylemiştim. Yaptın mı bunu? Artık akrabana borcumuzu ödemeliyiz. Kendisi sabırlıdır herhalde. Çünkü bu borcu ne kadar zamanda ödeyebileceğimizi Tanrı bilir. Kira ona bakmadan mırıldandı. Evet Leo. Genç adam Kira'nın altın saatinde görmüştü. Kaşlarını çatarak sordu. Nereden buldun bunu? Bu hediye şeyden, Andrei Tagonov'dan. Ya öyle mi? Demek artık kendisinden hediye almaya başladın. Kira kendisini savunmak için döndü. Leo. Sonra yalvarmaya başladı. Neden olmasın Leo? Doğum günümdü ve Andrei'nin duygularını incitmek istemedim. Genç adam aşağılar bir tavırla dudak büktü. Beni ilgilendirmez. Sana ait bir şey bu. Yalnız GPU'nun parasıyla alınmış bir şeyi takarsan ben rahatsız olurum. Kira çakmağı, ipek çorapları ve parfümü saklamıştı. Leo'ya da kırmızı elbiseyi sırf onun dönüşü için yaptırdığını söylemişti. Yalnız genç adam Kira'nın bunu giymek istemeyişine bir anlam veremiyordu. Kira günlerinin çoğunu kışlık sarayın salonlarında ziyaretçilere rehberlik yaparak geçiriyordu. Görevini bilen her yoldaşın ihtilal tarihimizi bilmesi ve böylece kendisini büyük amacımız olan dünya ihtilaline hazırlaması gerek. Geceleri de Leo'ya bu akşam gitmem lazım diyordu. Irina'ya söz verdim veya bu akşam muhakkak gitmeliyim, ziyaretçi işçilerle buluşacağım. Fakat Leo onun gitmesine engel oluyordu. Kira bazen aynaya bakıp herkesin çok berrak ve dürüst bulduğu gözlerini inceliyor ve acı acı düşünüyordu. Kira geceleri sokağa çıkmıyordu. Evden ayrılamıyordu bir türlü. Genç adama bakıyor veya bir koltuğa süzülüp sessiz sedasız oturarak Leo'nun odada dolaşmasını seyrediyordu. Bir türlü dayanamıyordu Leo'ya. Ellerini beline dayamış, pencereden dışarı bakan genç adamı seyrederken heyecanlanıyordu. Kira, Leo'nun düzgün vücuduna, uzamış saçlarına ve güneşten kararmış ensesine bakarken birdenbire onun döneceğini ve böylece yüzünü de göreceğini düşünerek heyecanlanıyordu.